Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Allah için vermek, Allah için hesap etmek, yatırımı Allah için yapmak, insana verirken de, alın teriyle kazandığını paylaşırken de, bir onu düşünmek, onun rızasını, gayrisini, onun rızasının dışındaki her şeyi, ama her şeyi bir kenarda bırakabilmek, sahi olmak, cömert olmak, ama bu cömertliği saçıp savurmak veya bu cömertliği başkaları görsün, başkaları anlasın, böylece tanınasın diye değil, sırf Allah o meleklerin yazdırdığı, yazacağı o deftere, amel defterine rahmet dolu şeyler mahşer aleminde karşınıza koysun diye, sırf onun için cömert olmak. Bütün mal aslında bir emanet değil mi? Bütün kazanç bir emanet değil miydi baştan sona? O emaneti sahibine iade etmek, bütün dünya, bütün mal ve mülk, bütün şatafat, bütün debdebe, bütün mevki makamlar, ama hepsi geçici değil mi? Bir imtihan dünyasında imtihan edilmiyor musunuz? Dün imtihan edilenler gibi. Bir baksanıza kainata. O büyük imparatorların, Kisraların, Kayserlerin, büyük güçlerinden geriye ne kaldı? Zenginliklerinden ne kaldı? Tarumar olan bir kainat, bitmiş saltanatlar, yıkılmış olan sütunlar, onun ötesinde ne var ki? Mısır'ın Buhayra Karun'unda gezerken bir gün, büyük imparatorluğun kurulmuş bulunduğu, insanlara zulüm devşiren, insanları insanlara kul etmeye çalışan bir zihniyetin gezindiği yerlerde, Firavun'un gezindiği yerlerde, şimdi siz kedilerin oynaşını görürsünüz. Ses yok, seda yok. Bütün dünya böyle işte. Bunun anlamı şu değildir: dünyayı boş verelim, dünyanın hiçbir kıymeti yok, dünyada kazanmayalım, dünyada çalışmayalım. Hayır, bunun anlamı bu değildi. Bunun anlamı şuydu: dünyaya verilmesi gerektiği kadar kıymet veriniz. Ötesine hiç, ama hiç aldanmayın. Kazandıklarınız burada kalacak. Hiç kimse, ama hiç kimse kefenin içine altınlar doldurmak suretiyle, senetler doldurmak suretiyle kabre gitmeyecektir. Her insan, ama her insan dünya hayatına gelirken nasıl elleri bomboş geldiyse, giderken öteki tarafa yine öyle gidecektir. Yeter ki amel defteri Allah'a arz edebileceği şeyler dolu dolu olabilsin. Sevgili, en büyük sevgili, sevgililer sevgilisi bu işi en güzel bileniydi. En güzel uygulayanıydı. Hep bizden de onu istedi. Allah için vermeyi bilmek, Allah için her şeyden uzaklaşmayı bilmek, ama hep merkeze Allah rızasını koyabilmek, Allah için istemeyi bilmek. Kapısına gelen hiç kimseyi, ama hiç kimseyi geri çevirmedi. Ufak büyük, elinde ne varsa gelip de kendisine, ey Allah'ın Resulü, bana bir şey lütfeder misiniz? Bir lokma lütfeder misiniz? Veya şu develerden bana birkaç tane verir misiniz diyen hiç kimseyi geri çevirmedi. Bazen lokma paylaşıldı, bazen lokmanın tümü verildi. Bazen çok istemeyi isteyen, istemede sınır bilmeyen bir insana, şu koyun sürüsünü mü istiyorsun? Evet, hadi hepsi senindir. al ve götür. Hayret edecekti. Hayret edecekti. Çölden kopup gelen bir adam. Medine'deki bir zattan şuradaki 60 koyunu istiyordu. Büyük bir sermayeydi bu. O zat dönüveriyor. Diyordu ki, al götür bütün sürü senindir. Hayret diyordu. Ancak bir peygamber bu kadar cömert olabilir. Ancak bir peygamber verirken cibrilikten eser taşımaz hayatında. Sen Allah'ın peygamberi olmalısın. Başkası böyle olamaz. Denerken imanı buluyorlardı. İsterken art niyetle istiyorlardı belki. Ama karşılarında gönlü öylesine dolu bir zat buluyorlardı ki o zatın büyüklüğü karşısında, kudreti karşısında, ihtişamı karşısında ve tevazilik koku veren ihtişamı karşısında kabul etmekten başka ama başka hiçbir çareleri kalmıyordu. Çok cömertti. Allah'ın Resulü çok cömertti. Ama Ramazan ayında Ramazan'ın bereketiyle beraber cömertti bir kat daha çok artardı. Evinde ne varsa hemen dağıtırdı. Yeter ki muhtaçlar, yeter ki kapıya gelen insanlar bir şey bulabilsinler, garip dönmesinler diye. Bir gün cemaatle oturuyordu Mescid-i Saadetlerinde. Bir genç çocuk geliverdi. Ufak bir çocuk geliverdi. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, annem benden bir gömlek istedi. Ben bulamadım. Ama annemin yanına ona sunacak bir gömlek götüremeden gitmek de istemiyorum. Bana bir gömlek bulur musun? Allah'ın Resulü sağına soluna bakınıverdiler. Sonra hafif bir tebessümle çocuk dediler. Bir müddet sonra gel. Bir gömlek bulalım sana. Annene götürürsün. Bir müddet sonra geliver. Çocuk gitti ve bir müddet sonra ama aynı gün hemen yine geliverdi. Dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, annem sırtınızdaki gömleği istiyor. Onu arzu ediyor. Onu verir misiniz? Ayağa kalktı hemen. Bu ne biçim talep? İnsan başkasının giydiğini ister mi? Belki vermek istemiyorum demedi. Çünkü hiç reddetmiyordu. Onun lügatında kırmak yoktu. Geri çevirmek yoktu. Reddetmek yoktu. Küçük görmek hiç yoktu. Odasına çekiliverdi. Biraz sonra küçük çocuğu kapıya çağırıyordu. Çıkardığı gömleğini uzatıyordu ona. Al götür evladım. Mescid-i Saadet'te sahabe-i kiram nebiler serüveni bekliyorlar. Allah'ın Resulü'nü bekliyorlar. Gelecekler. Cemaate namaz kıldıracaklar. Bilal ezanı okumuştur. Sevgili, en büyük sevgili beklenmektedir. Fakat nedense sevgililer sevgilisi çıkmadılar. Bilal, ey Allah'ın Resulü, cemaat sizi bekliyor. Sizinle namaz kılmak için, sizin arkanızda namaz kılmak için sizi bekliyorlar. Gelecek misiniz dediklerinde Bilal'e diyordu ki, şu anda giyeceğim yedek bir gömleğim yoktur. Üzerimdekini demeyeyim, hiç çocuğa verdim. Annesi ondan bir gömlek istemiş. Bulamadık. Onu verdik. Ben kızımın evinden bir gömlek tedarik edeyim de, giyecek bir gömlek bulayım da gelirim biraz sonra diyordu. Tefsirinde anlatıyor bunu Hazin. Vermek, sende bir şey kalmayacak olsa dahi paylaşmayı bilmek, Allah için vermek, verirken bir o bilsin, gayrisi bilmesin, yoksulluk düşünmeden, yoksul kalacağını düşünmeden ancak peygamber ahlakı olabilir. Böle vermeyi bilen ancak peygamber olabilir. Başkasında bu cömertlik ne kadar zor. Ve yine bir gün kapısında, ey Allah Resulü, paraya ihtiyacım var. Para alacak kimseyi bulamadım. Siz bana şu kadar para verir misiniz? Tedarik eder misiniz diye kendisinden para talep eden bir başka garip, bir başka Müslüman. Allah Resulü şöyle diyordu. Şu anda bende size verecek bir şeyim yoktur. Ama gidiniz, çarşıyı dolaşınız. Orada tanıdık dostlardan birinden borç alın. O borcu da benim adıma alın. Deyin ki o borcu defterinize Allah'ın Resulü peygamberin borcudur diye yazınız. Gelsinler, benden istesinler. Sizin adınıza ben borcu veririm. Borcunuz benim borcum olsun diyordu. Kırmıyordu. Acaba dünya, acaba kainat, bırakın dünyayı, bırakınız çok uzaklarda yaşayan insanları, bırakınız dini farklı olanları, bırakınız dini farklı olanları, acaba ülkemizdeki insanlar, size soruyorum, kaçta kaçımız hem zatın, Allah Resulü'nün bu hayatını, bu cömertliğini kaçta kaçımız iyi tanıyoruz? Ve bir şey daha, ve bir soru daha. Acaba kaçta kaçımız Hazreti Peygamber'in hayatına tatbik ettiği bu güzel cömertliği hayatımıza tatbik edebiliyoruz? Çok uzak değil mi? Süreyya kadar uzak, yıldızlar kadar yüksek. Bakabiliyoruz ancak. Uzaktan uzağa. Başka yapacak, yapabilecek bir şeyimiz yok ya. Hazreti Ayşe'nin sözüdür. Ne kadar uzun uzun üzerinde düşünülecek. Üzerinde 1000 defa düşünülecek. Öyle diyor. O vefat ettiği gün evimizde yiyecek hiçbir şey yoktu. Biraz arpa ekmeğinden başka o hiçbir şey bırakmadı. Çünkü peygamberler miras bırakmıyorlardı. Peygamberler sandıklar doldurmuyorlardı. Ellerindekini de yetimlere, yoksullara dağıtıyorlardı. Kendi namlarına, evlatlarının hanesine yazılacak bir şey bırakmıyorlardı. Ne muhteşem bir ahlak, ne muhteşem bir düzen ve denge. O dengeyi nasıl korumuşlardı? O dengeyi nasıl sağlamışlardı? Peygamberler el açmıyorlardı. El açanların ellerini dolduruyorlardı. Bu nedenle de fıkhi bir prensip olmuş. Peygamberler ve peygamberlerin aileleri zekat kabul etmezler. Sadaka kabul etmezler. Hediyeleşirler. Hitap ettiğinizin, anlattığınız insanların eline baktığınız zaman bir müddet sonra emir dalmaya başlarsınız. Onun için vermeyi bileceksiniz. Ama verirken emir vermek için değil. Verirken Allah benim haneme artılar yazsın diye. Sırf bunun için. Eğer bunun içinse bir anlam ifade ediyor. Yoksa boş bir harcama. Hiçbir anlamı yok. Son anlarını yaşarken evinde sadakadan emanet bırakılmış altınlar vardı. Son anlarında kaç defa baygınlık hali gelir gibi oldu. Yeniden gözlerini açtı. Ayşe, ne yaptın onları? Ey Allah Resulü, telaştan dolayı, şu telaşeden dolayı o altınları dağıtamadım dediğinde 3. kez baygınlık hali kaybolup da kendine geldiğinde mübarek gözünün açtıklarında, Aişe, ne yaptın onları Ey Allah Resulü, henüz dağıtamadım. Birdenbire hayatında çok az yaptığı gibi kaşları çatılıyordu birden. Ayşe diyor, çıkar o parayı. Evimde emanet para varken, sadaka parası varken emanet bırakılmış. Sadaka parası varken Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum. Çıkar onu evden. Hazreti Ayşe, Allah Resulü'nün rahatsızlığının telaşında dahi çıkaracaktı parayı. Dördüncü kez gözünü açtığında, çıkardın mı onu? Çıkardım ey Allah Resulü dediğinde, Allah'ım diyecekti. Cömertliği ondan öğrenenler, onun gibi yaptılar, onun gibi yapmaya gayret ettiler. Hadi bugünlük son örneğimiz de o olsun. Hazreti Ömer anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer, Allah'ın Resulü Allah için harcanacak mallardan getiriniz, fakirlere dağıtalım veya savaş zamanlarında askerleri tedarik edecek, güçlendirecek, imkanlara dönüştürelim dediğinde herkes koşardı. Alın terlerini develerin sırtına yüklerlerdi, getirirlerdi. Defterlere yazdırmazlardı bu kadar geldi diye. Bir ötekine göstermezdi. Ben daha çok getirdim. Bugünküler gibi, bugünkü gibi, bugünkü biz gibi kameralar da yoktu o gün. Falanca şu kadar vermiş. Verirken gizli vermek ne kadar güzel biliyor musunuz? Biz bazen bir şey verirken çağırıyoruz televizyonları. Geliyorlar, çekim yapıyorlar. İşin değeri azalmadı mı acaba? Çağıranlar çoğu kez iyi niyetlidirler. Belki teşvik niyetiyle yapıyorlar. Ama insanlar rencide olmuyor mu zaman zaman? Sağ elle verirken sol el görmesin demiş. Demiş büyükler. Allah için vermek. O bilsin. Gayrisi bilmesin. O kıymetli zaten ya. Ömer öyle diyor. Hazreti Ömer. Allah ona razı olsun. Her seferinde ben getirirdim. İçimde en çok ben getirmiş olayım derdim. İçimde başkasını o noktada geçmek arzusu vardı. Ama her seferinde Ebu Bekir beni geçerdi. İç alemimde Ebu Bekir'le yarışırdım. Bu bir kıskanma duygusu değil, bir çekememezlik değil bu, hayır. Rahmette yarışmak, fazilette yarışmak, Allah için verirken başkasından daha çok verebilmek. Alın teriyle helalden kazandığını vermek. O çok önemli ama. Her seferinde Ebu Bekir beni geçerdi. Bu sefer Allah Resulü yeniden bir şeyler getiriniz. Ordu düzenlenecek. Medine korunsun diye. Fakirler karşılanacak. Fakirlerin ihtiyacı karşılanacak dendiği zaman derim ki kendi kendime, bu sefer, ama bu sefer Ebu Bekir'i geçmem gerek. Evime gittim, ne varsa tam ikiye böldüm. Yarısı Allah Resulü'ne götürülecek, dağıtsın diye götürülecek mal. Diğer yarısı hanımım çocuklarım içindi. Tam ikiye böldüm. Gittim Mescid-i Saadet'in orada sevgili ve en büyük sevgilinin yanı başında mallarımı oraya istif ettim. Bekledim. Ebu Bekir gelecek. Ebu Bekir geçecek miyim diye beklemeye başladım. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geldiler. Bir de ne göreyim? Mutfağındaki eşyaya kadar, evindeki seriverdi kilime kadar her şeyi develere yüklemiş. Bütün malının mülkünü almış ve getiriyor. Hayret ettim. Dedim ki bu insanı geçmek mümkün değil. Ne kadar uğraşsam nafile Ebu Bekir'i geçmek, ona ulaşmak mümkün değil. Geldi ve Fahri Kainat'ın yanına başına develerin yularını bıraktı. Sessiz bir şekilde hiçbir şey yapmamışçasına, belki az getirmiş bir insan gibi Başı önünde oturdu durdu orada. Fahri kainat bakıverince develere, Ebu Bekir Sıddık'ın evinde ne varsa tümünü alıp getirdiğini anlayıverdi. Tek bir kelime ile. Ma ebkayte leke ve evladeke ya Ebu Bekir'in. Ey Ebu Bekir, her şeyi getirdin. Peki çoluk çocuğuna, evlatlarına, hanımına, onlara ne bıraktın? Sıddık şöyle diyordu. Ebkaytu lehumullaha ve resul. Ben onlara Allah'ı ve Resul'ü bıraktım. Onların Allah ve Resul'ünden başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. Selam Ebu Bekir olsun. Selam cömertlere olsun. Selam cömertliği öğreten en büyük zatı olsun. Ve hamd o en büyük zatı Kur'an'la beraber bize gönderen Yüce Mevla'ya olsun. İnşallah. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Hazreti Bilal anlatıyor. Ben sabahları sevgililer sevgilisini namaza kaldırırdım. Bazen bana derdi ki, erihna ya Bilal, rahatlat bizi Bilal. Bize ezan oku. Sabah ezanı için Mescid-i Saadet'e geldiğimde Allah Resulü'nün kapısını çalıverirdim. Es-salat es-salat ya Resulallah. Namaz namaz ey Allah'ın Resulü. Namaz vakti geliverdi. Öyle derdi. Serafa edep dolu olan bu zatlar bu güzel iklimden fesleğen, reyhan kokuları getiren bu zatlar, Allah Resulü'nün kapısını çalarken rahatsız etmemek için ne sessiz davranırlardı. وَكَانُوا يَدُقُّونَ بَابَ النَّبِيِّ بِالْاَزَافِرِ Onlar Resulullah'ın kapısını çalarken bazen tırnaklarıyla çalarlardı. Sanki üzmesin diye. Yine bir gündü, bir gündüzdü, bir Medine aydınlığıydı. Biri geldi Allah Resulü'nden birkaç şey istedi. Allah Resulü de yoktu. Baktım bana dediler ki, Bilal, bir yerden borç bul, şu adamın ihtiyacını karşılayalım. Gittim borç buldum. O gün birkaç kişi kapıya geldiler. Hep Allah Resulü'nden bir şeyler istiyorlardı. Resuller Resulü bulamayınca gelenleri çevirmemek için hadi bir yerden bir şey bul Bilal. Benim için borç hanesine yazsınlar. Öderim diyordu. Müşrikin biri ben size borç veririm demiştim. Ondan almıştım. Zamanı gelmeden kapıma dayandı. Bana dedi Bilal paramı niye ödemiyorsun? Dedim ki iyi de vakti daha gelmedi ki. Daha sözleştiğimiz zaman gelmedik. Niye istiyorsun? Bana dedi ki İki gün içerisinde ya paramı getirirsin veya seni köle edinirim. Çok mahzun olmuştum. Ne çok üzülmüştüm. İçime gam çöküvermişti. Gittim Allah Resulüne. Ya Resulallah dedim. Beni köle edineceklermiş. Borcumu ödeyemedim. Müsaade buyurursanız, o müşrikin eline girmektense başka bir Müslüman, o beni satın alsın gerekirse. Allah Resulü bir şey demediler. Sükut buyurdular. Sabah ezanı vakti camiye uyandırdım Resulullah'ı. Kapısının önünde 4 tane devenin durduğunu, yükle dolu devenin durduğunu gördüm. Allah Resulü bana dedi ki, Bilal, al şu develeri, götür sat onları pazardan. Üstündeki yüklerle beraber. Sonra borçları öde bakayım. Borçtan kurtul Bilal. Nereden gelmişti? Bilemedim. Aldım ve sattım. O müşrikin bütün borçlarını ödemiştim. 2 altın kalmıştı. Geldim, Allah'ın Resulü dediler ki bana, bir şey kaldı mı geriye? Dedim, ey Allah'ın Resulü, 2 altın kaldı. Gülümsediler. Onunla dediler, bir fakiri sevindir Bilal. Şu fakire elbise al. Allah Resulü verirken, Allah için infakta bulunurken, harcarken tükenir diye korkmuyordu. Endişesi hiç olmadı. Tükenir diye hiç, ama hiç düşünmedi. Kapıdan kimseyi hiç çevirmedi. Rahmet ve bereket nisan yağmuru gibi iniveriyordu Medine'sine, mazlumların başına. Rahmet iniyordu. Sevgilinin, en sevgilinin rahmeti. Ve bir gün dışarıdan gelen birisi dedi ki, ya Muhammed aleyhisselam, sen çok cömertmişsin, bana bir şey verir misin? Allah Resulü obaya işaret ediyordu. Şu ovada gördüğün, görüverdiğin bütün koyunlar senindir, götür diyordu. Koyunların sayısı belki 200'ün üzerindeydi. Adam, hepsi benim mi dedi. Allah'ın Resulü, hepsi senindir. Koyunları önüne sürüverdi. Kasabasına doğru giderken hayret ediyordu. O belki bir koyun rüyasında görse hayret edecekti. Bütün sürü yanı başındaydı. Hayreti artıyordu. Kavmine gitti. Bağırıyordu, millet diyor. Muhammed öyle cömert ki verirken korkmuyor. Belli ki tükenmeyecek bir hazineden alıyor. Belli ki o peygamberdir. Koşun Müslüman olun. Müslüman olun. Rahmete ulaşın. Ben böyle insan görmedim. Verirken korkmuyor. Belli ki güveniyor. Verirken ürkmemek, verirken korkmamak, hesabı Allah'la yapmak, Allah adına hesap yapmak. Hani siz bir yere paranızı yatırırsınız, ticaret yaparsınız, 1'e 2 gelir mi acaba diye. Allah'ın hazinesinde bu hesaplar çok basit hesaplar. O öyle bir verir ki, sen nasıl geldiğini, nereden geldiğini anlayamazsın, hesap edemez, hesap edemezsin. Bir gün kendisine bir gömlek alıvermişti, bir gömlek. Sevinmişti, yeni bir gömlek alıverdim diye, sevinivermişti. Güzel bir gömlekle cemaatin huzuruna çıkıverdi diye. Mescitlerine geliverdiler. Mescid-i Saadet'e Oradan birisi Allah Resulü görür görmez dedi ki ya Resulallah, gömleğiniz ne kadar güzel, bana verir misiniz? Sahabi yanındaki adama Allah Resulü üzerindeki gömleğine göz diken arkadaşlarına dokunuyorlardı. Söyleme diyorlardı. İstersen o verir, üstündekini çıkarır. Nitekim aynen öyle oluverdi. Biraz sonra Fahri Kainat işi biter bitmez odasına çekiliverdi. O kişiye diyordu ki gitme buradan, bekle biraz. Üzerinden çıkarıyor. Eski gömleği yine giyiyorlardı. Ve sonra eski gömleği çıkaran Allah Resulü, yeni gömleği çıkaran Allah Resulü eski gömleğini giyini veriyorlar. Ve sonra sarı vermiş olduğu bir halde gömleği getiriyorlar. Demin Allah Resulü'nün gömleğini isteyene al, senin olu versin. İnfak etmek, harcamak, harcarken Allah bunu kat kat verecek bana. Hesabı Allah için yapmak, Allah için yatırım yapmak. Allah'ın hazinesinin sonsuz olduğunun farkına varmak, hesabı öyle yapmak. Ve Ebu Hureyre anlatıyor, Ebu Hir anlatıyor. Diyor ki bir gündü, ben hayli acıkmıştım, öylesine acıkmıştım ki yiyecek bir şeyim yoktu. Yiyecek bir lokma ekmeğim yoktu. Dışarı çıktı. Dedim ki kendi kendime kapıda durayım. Gelen biri bana verecek bir lokma bulur elbet. Derken Ebu Bekir geldi. Ona Kur'an'dan bir ayet sordum. İşim bahanesiydi o. Benim gayem o ayeti sormak değildi. Benim gayem benim açlığımı anlasın, alsın götürsün beni, yedirsin bana bir şeyler. Sıddık cevabını verdi ama ya anlayamadı benim halimi veya onun evinde de bir şey yoktu. Ben yine bekledim. Bu sefer Hazreti Ömer, o geldi. Hazreti Ömer'i gördüm. Benzeri bir soruyu Hazreti Ömer'e sordum. Hazreti Ömer cevap verdiler. Lakin benim açlığımı, açlık için yola çıktığımı, caddenin başında durduğumu anlayamadı. Ebu Hir, kediciğin babası, Allah Resulü'nden bir söz kaçırmamak için ticaretle uğraşmayan, sermaye edinmeye çalışmayan, sermayesi hadis olan, bütün meşgalesi sevgilinin mübarek dudaklarından söz dinlemek olan Ebu Hir. Ömer de gitti. Biraz sonra Allah Resulü geldiler. Benim mübarek Resul benim yüzüme baktığında benim halimden aç olduğumu, o anda yemek beklediğimi, bir lokma ekmeğe muhtaç olduğumu o an için anlayıverdiler.
Bana dediler ki, Ebu Hureyre, hadi beraber gidiverelim. Aldı beni ve sonra Allah Resulü'yle beraber evine doğru geldik. İçeriden soru veriyordu. Yiyecek bir şey var mı diye. Resulullah'ın zevcesi içeriden seslendi. Bir bardak süt var. Bir bardak süt. Onun dışında bir şey yok ey Allah'ın Resulü. Sadece bir bardak sütümüz var. Sütü eline aldı. Bana sütü verecek diye bekliyordum. Sonra bana dediler ki, Suffa'da kimler var? Dedim ey Allah Resulü, orada duran sahabi vardır. İçlerinde aç olan var mıdır? Var ey Allah Resulü deyince, bana dedi ki Ebu Hureyre git ve hepsini al getir bana. Hepsini mi ya Resulallah? Evet, kim varsa orada hepsini bana getir dediler. Subhanallah. Kendi kendime dedim ki bir bardak süt, bir bardak, bir bardak süt ve bütün Suffa ashabı bir bardak süt. Ama Allah Resulü'nün emri üzerine kar ve naçar, çaresiz Suffa'nın yolunu tuttum. Orada 60-70'e yakın sahabi vardı. Gittim, dedim ki Resulullah sizi bekliyor. Geldik hepimiz. Resulullah'ın kapısı önünde sıra oluverdik hepimiz. Resulullah dedi ki tek tek onları içeri al. İçeri alıyordum onları. Allah'ın Resulü elindeki süt şişesini, bardağını ellerine veriyordu. Hadi Bismillah deyin ve için. İçiyorlardı. İçen sütü doyasıya içiyordu. Doydum ey Allah Resulü diyordu. Öteki gelsin diyordu. Vallahi kapıdaki herkes içti. Hayret ettim. Kimse susuz kalmadı. Herkes süte kanmıştı. O bardak süt, bir bardak süt bütün Suffa'ya yetmişti. Peygamber bereketi. Sütteki peygamber bereketi. Sonra hepsi gittiler. Kimse kalmadı. Allah Resulü'yle göz gözeydik. Bana baktılar. Dediler ki Ebu Hureyre, kimse kaldı mı? Ey Allah Resulü, vallahi bir siz kaldınız, bir de ben kaldım. Gülümsedi bana. Ya, demek bir ben, bir de sen kaldık. Evet ey Allah Resulü, al Ebu Hir, bu sütü iç bakayım. Gülümsüyordu bana. Anladım ki demin ben Suffa'dakilerini getirmeye giderken içimde doğan şeyleri farkındaydı. Hadi iç bunu. İçtim. Dudaklarımı bardaktan uzaklaştırdım. Dedi ki iç Ebu Hir. Bir daha içtim. Üçüncü kez baktım bana dedi ki iç Ebu Hureyre iç. İçtim. Öylesine doymuştum ki, kanmıştım ki artık süte. Dördüncü kez bana dedi ki, Ebu Hureyre iç dedi. Ya Resulallah, seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, bir damla içecek, bir yudum alacak halim kalmadı. Doydum tamamen. Ben bunu söylediğimde, öylesine gülümsediler ki, mübarek dişlerini görüyordum. Sonra baktım bardağı eline aldı. Geri kalan sütü kendisi içmişti. İnfak Allah için. peygamber parmaklarında ahirete nispeten, ahirete işareten süt bereketleniyor. Dünyada bereket, ahirete işaret. Buradaki peygamber eliydi. Bir mucizeydi. Orada sizin her bir kuruşunuz Allah için olan, fakire verirken, cami yaptırırken, hastane yaptırırken, okul yaptırırken, mazlumu problemini giderirken her bir kuruşunuz, ama her bir kuruşunuz öylesine artacak, kat kat artacak. Hazreti Fatıma ince bir kadın, zayıf bir kadınmış. Hani dersiniz ya, zayıf minyon tipli. Eliyle değirmen çevirirdi. Elinin içi yırtılırdı böylece. Nasır bağlardı, paramparça olurdu. O değirmeni çevirmesinden dolayı. Buğdayı un haline getirebilmek için. Hazreti Ali'nin hali ondan farklı değildi. Bir gün Allah Resulü'nün yanında hizmet için gelen gençler vardı. Evlere dağıtılacak, karınları doyacak ama gittikleri evlere hizmet edecekler. Böyle insanlar gelmişlerdi. Uzaklardan gelmişlerdi. Hazreti Ali dedi ki, Fatıma, sen hastasın. Benim de sırtımda ağrı var, yük kaldıramıyorum. Babana gitsen de, Allah Resulü'ne gitsen de, şu gelen hizmetçilerden birini bize ayırsa da, ihtiyacımızı gidersek olmaz mı? Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona olsun bunu insanlara veriyor. Birinden biz istifade etsek olmaz mı? Fatıma diyordu ki, ben böyle bir talepte bulunamam babamdan. Hazreti Ali teklifini yineliyordu. Hadi bir gitsen, bir konuşsan. Fatıma diyordu, sen konuş. Ben utanırım. Allah Resulü'ne söyleyemem böyle bir şey. Beraber var-ı kainatın mescidine geldiler. Allah Resulü evlerindeler, oturmuşlardı. Fatıma'yı gördüğünde ayağa kalkardı Resulullah. Kızının önünden ayağa kalkardı. Bu kadar severdi kız çocuğunu. Fatıma'sını bu kadar severdi. Kolay değil, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir milleti terbiye etmek. Onların üzerine kabus gibi çöküveren bu çirkin geleneği kaldırabilmek için Allah'ın Resulü kız çocuğunun yanında ayağa kalkıyordu. Fatıma'sının yanında. Oturdu Fatıma. Ey Allah Resulü, benim ellerim yara bağladı hep değirmeni çevirmekten. Yardım edecek kimsem yok. Bana yardım edecek kimsem yok. Ali'nin durumunu da biliyorsunuz. Şu gelen hizmetçilerden birini bize veremez misiniz? Bize yardımcı olsun. Beraber doyarız, yemeğimizi yeriz. Evimizde, ev işlerinde bana yardım etsin ey Allah Resulü. Var-ı kainat la vallahi diyordu. Hayır. Allah'a yemin ederim ki Fatıma, size ayıramam onları. Onlardan hiç kimseyi size vermeyeceğim. Eğer ben şu gelen hizmetçiler üzerinde bir tasarruf hakkına sahip olsaydım, Suffa'da şu anda karnı aç olan, iki büklüm olan fakirler var, miskinler var. Fatıma, ben onları doyururdum. Sana hizmetçi veremem. Peygamber kızının evine hizmetçi göndermem. Ben Suffa'dakilerini doyurmak istiyorum. O garipleri, karnı doymayanları doyurmak. Fatıma kırılıyordu. Biraz çatırmış. üzülüyordu Fatıma. Ama ne diyebilirdi ki Fahri Kainat'a, kim ne diyebilirlerdi ki? İçinde bir burkuntu vardı. Peki diyordu Fatıma, nazik Fatıma, naif Fatıma radıyallahu anha. Ve eve çekiliyordu. Gecenin geç saatinde insanların yavaş yavaş yataklarına yönelecekleri zaman Fahri Kainat mescidinden çıktı ve Fatıma'nın evine gitti. Hazreti Ali ile Fatıma Medine'nin o soğuğunda, soğuk gününde beraber böyle döşek filan aramayın. Bir kilimin, hasırın üzerinde yan yana sokulmuşlar. Soğuktan etkilenmemek için. Üzerlerinde battaniyemsi bir şey var. Ama o kadar küçüktü ki ayaklarına örtüklerinde üst tarafları açık kalıyordu. Üstlerine örtüklerinde ayakları açıkta kalıyordu. Böylesine bir örtü sadece. Fakirlik, yoksulluk. Allah'ın Resulü içeri girdiler. Kalkmak istediler. Fahri Kainat, oturun dedi. Sonra dediler ki Allah Resulü, ben de ayağımı battaniyenin altına koyabilir miyim? Allah Resulü şeref verir dediler. Onların haline bakınca, bu garipliğin haline bakınca Fahri Kainat'ın gözleri doldu. Ama o kadar hassastı ki kendi kızına bir imkan tanıdı. Allah Resulü hem söyletmezdi hem onu yapmazdı. Allah Resulü olmak, bütün peygamberlerin büyüğü olmak. Sonra dedi ki, demin benden bir şey istemiştiniz. Ben ondan iyisini söyleyeyim mi size? Ondan daha güzelini söyleyeyim mi size? Dediler ki Allah Resulü lütuf buyursa. Dedi ki, her namazdan sonra 10 defa Subhanallah, 10 defa Elhamdülillah, 10 defa Allahu Ekber deyiniz. Sizin benden istediğinizden sizin için çok daha hayırlıdır. Ve sonra devam buyurdular. Yatağınıza yatacağınız zaman 33 defa Subhanallah deyiniz. 33 defa Elhamdülillah deyiniz. 34 defa Allahu Ekber. Yüze tamamlatıyordu Meriç. Bu dünyanın içindeki her hizmetten, her şeyden daha güzeldir. Seviniyorlardı. Allah Resulü'nün mübarek tebessümü, rahmet veriveren bakışları içlerindeki burkuntuyu gideriyordu. Nebi-i Muhterem ayağa kalkıyorlardı. O yine lütuf buyurmuştu. Yine gönül alıvermişti. Yine gönüllere rahmet vermişti. Allah için harcama, Allah için hesabı yapma, verirken kat kat karşılığını Cenab-ı Allah'tan bekleme. Allah bizlere sevgili peygamberin aydınlığını, onun bereketini, onun rahmetini evimizden ve kalbimizden hiç ama hiç eksik etmesin.